151. Makale, deniz kenarındaki bekleyiş ve öğretim. Martin onu, tüm duyurucu ve eğitim toplulukları Bethsaida'da toplanmış haldeydi. Perşembe gecesi ve cuma gününün tamamı onların birçoğu balık tutmaya çıkmıştı. Bu gerçekleşirken, Şabat günü onlar, Ata İbrahim'in ihtişamı üzerine Şamlı kıdemli bir Musevi'nin gerçekleştirmiş olduğu konuşmayı dinlemek için sinagoga gitmişlerdi. İsa bu Şabat gününün büyük bir kısmını tepelerde yalnız başına geçirmişti. Bu haftanın cumartesi gecesi üstün, bir araya gelmiş olan topluluklara bir saatten daha fazla bir süre boyunca karşıtlığın faydası ve hayal kırıklığının ruhsal değeri üzerine konuşmuştu. Bu oldukça önemli bir yaşanmışlık olup, onun dinleyicileri kendisinin aktarmış olduğu dersi hiçbir zaman unutmamıştı. İsa bu süre içinde, Nasıra'da yaşanmış olan kısa bir süre önceki reddedişinden duyduğu kederi bütünüyle üstesinden atamamış haldeydi. Havariler, onun olağan neşeli tavrının içine girmiş tuhaf bir üzüntünün farkındalardı. Yakub ve Yahya, vakitlerinin büyük bir kısmında kendisi ile birlikteydi. Petrus, öğretim yayıcılarının refahı ve idaresi ile ilgili birçok sorumluluğu yerine getirdiği için olağandan fazla meşgul haldeydi. Kudüs'teki hamursuz için yola çıkmadan önceki bu bekleyiş süresinde kadınlar vakitlerini, müjde öğreten ve Kapernaum ve çevre şehir ve köylerdeki hastalara hizmet eden bir biçimde, evden eve ziyaretlerde bulunmayla geçirmişlerdi. 1. Hasatçının simgesel hikayesi. Yaklaşık olarak bu zaman zarfında, İsa ilk kez, çevresinde oldukça sıklıkla toplanmış bulunan kalabalıklara simgesel hikaye ile öğretim yöntemini uygulamaya başlamıştı. İsa havariler ve diğerleri ile gecenin geç saatlerine kadar konuştuğu için, bu pazar sabahı, topluluğun oldukça az sayıdaki üyesi kahvaltı için kalkmış haldeydi. Bu nedenle o, deniz kıyısına gidip, her zaman kendisi için tutulmuş. Andreas ve Petrus'un eski balıkçı teknesi olan teknede yalnız başına oturmuş ve krallığın genişletilmesi çalışmasında gerçekleştirilecek olan bir sonraki hamle üzerinde düşünmeye dalmıştı. Ancak, üstün, uzunca bir süre yalnız olmayacaktı. Oldukça yakın bir süre içinde Kapernaum ve yakındaki köylerden insanlar buraya ulaşmaya başlayacaktı ve bu sabah saat 10'da neredeyse 1000 kişi İsa'nın teknesinin yakınında sahilde toplanmış olup onun ilgisine sahip olmayacağını atmaktaydı. Petrus bu aşamada uyanmış olup teknenin yolunu tuttuktan sonra, İsa'ya şunu söylemişti, üstün, onlarla konuşayım mı? Ancak, İsa, hayır, Petrus, ben onlara bir hikaye anlatacağım. Ve, bunun ardından İsa, kendisini takip etmekte olan kalabalıklara öğretmiş olduğu simgesel hikayelerin uzunca bir dizisinin ilki olarak, hasatçının simgesel hikayesini anlatmaya başlamıştı. Bu tekne onun üzerinde oturduğu yükseltilmiş bir koltuğa sahipken, zira öğretimde bulunduğu zaman oturması adetiydi, o kıyı boyunca toplanmış kalabalığa konuşmuştu. Petrus birkaç söz söyledikten sonra, İsa, bir gün hasatçı biri hasada gitti ve öyle bir an yaşandı ki o hasadını kaldırırken bir tohum ayaklar çiğneyecek ve göğün kuşları tarafından yenecek bir biçimde kenara düşüverdi. Bir diğer tohum çok az toprağın olduğu kayalık yerlere düşmüştü. Bu tohum anında filiz verdi çünkü orada toprak derin değildi. Ancak güneş ışır ışımaz filizi soldu. Çünkü nemi elde edecek bir köke sahip değildi. Bir diğer tohum dikenler arasına düşmüştü. Ve dikenler büyüdüğünde, Bu tohum hiçbir filizi vermeyecek şekilde onlar tarafından yutulmuştu. Daha da başka bir tohum iyi bir toprağa düşmüş olup, büyüyen bir biçimde, 30, 60 ve daha sonra 100 katı kadar hasat verdi. Ve, o bu simgesel hikayeyi anlatmayı bitirdiğinde, kalabalıklara, duyması için kulaklara sahip olanlar duysunlar dedi. Havariler ve onlar ile birlikte olan diğerleri, İsa'nın insanlara bu şekilde öğretide bulunduğunu duyduklarında, fazlasıyla şaşkına dönmüşlerdi. Ve, kendi aralarında uzunca bir süre konuştuktan sonra, Zübeyde bahçesindeki akşam matta İsa'ya, üstün, kalabalıklara sunmuş olduğun karamsar sözlerin anlamı da nedir? Neden gerçekleri aramakta olanlara simgesel hikayeler içinde konuşuyorsun? Ve İsa şu cevabı vermişti. Tüm bu zamana kadar ben size sabır içinde öğretimimde bulundum. Sizlere, cennetin krallığına ait gizemleri öğrenme imkanı sağlanmıştır, ancak, kavraması sınırlı olan kalabalıklara ve yok edilişimizi arzulayanlara, bu andan itibaren, krallığın gizemleri simgesel hikayeler içinde sunulacak. Ve, bunu bizler, krallığa girmeyi gerçekten arzulayan kişilere öğretinin anlamını kavrayabilmesi ve böylece kurtuluşu bulabilmesi için gerçekleştireceğiz, bir yandan da, yalnızca bizleri tuzağa düşürmek için dinlemekte olanlara görmeden gösterecek duymadan duyuracak bir biçimde daha da şaşkına uğraması için. Benim çocuklarım, halihazırda sahip olana daha da fazlanın verilmesini, ancak halihazırda sahip olmayanın ellerindekilerinin bile alınmasını emreden ruhaniyetin yasasını görmüyorsunuz. Bu nedenle, ben bundan böyle insanlara, fazlasıyla, arkadaşlarımızın ve gerçeği bilmeyi arzulayanların aradıkları şeyleri bulabilmeleri için, bir yandan da düşmanlarımızın ve gerçeği sevmeyenlerin anlamadan duyabilmeleri için simgesel hikayeler içinde konuşacağım. Bizleri takip eden insanların çoğu doğruluğun yolunda değiller. Şunu söylediğinde, Tanrı elçisi, gerçekten de, bu türden tüm kavrayışı kısıtlı ruhları tasvir etmişti. Zira, bu insanların kalplerine kir oturmuş, kulakları ne duyduklarını bilmez olmuştur. Gözleri, gerçeği kavramamaları ve onu kalplerinde anlamamaları için, kapanmıştır. Havariler, üstünün sözlerinin önemini bütünüyle anlamamıştı. Andreas ve Thomas İsa ile ilave bir biçimde konuşurken, Petrus ve diğerleri, içten ve uzun görüş alışverişine daldıkları yer olan bahçenin başka bir kısmına çekilmişlerdi. İkinci, simgesel hikayenin yorumu. Petrus ve onun çevresindeki topluluk, her bir parçasının ayrı gizli bir anlama sahip olduğu biçimiyle, hasatçı hikayesinin bir mecazi anlatım olduğu sonucuna varmıştı ve böylece onlar İsa'ya gitme ve bir açıklama talep etmeye karar vermişlerdi. Bunun uyarınca Petrus şunu söyleyen bir biçimde üstüne yaklaşmıştı. Bizler bu simgesel hikayenin anlamına erişememekteyiz ve bizler senin bizlere onu açıklamanı arzulamaktayız. Zira sen krallığın gizemlerini bilme imkanının bizlere verilmiş olduğunu ifade ettin. Ve İsa bunu duyduğunda Petrus'a, benim evladım, ben sizden hiçbir şeyi saklamamanın arzusu duyuyorum. Ancak ilk başta sizlerin ne konuştuğunuzu bir söylesen. Simgesel hikayeye dair yorumunuz nedir? Bir dakikalık sessizlikten sonra Petrus, üstünümüz, bizler hikaye hakkında birçok şey konuştuk ve şu yorum hakkında karara vardık. Hasatçı, bir müjde duyurucusu, tohum, Tanrı'nın sözü. Kenara düşen tohum, müjde öğretisini anlamayanları simgelemekte. Sert toprağa düşen tohumu kaçıran kuşlar, bu bilmeyenlerin kalplerinde hasadı gelmiş olanları çağlan, kötülüğün kendisi, şeytanı simgelemekte. Kayalık yerlere düşmüş olan ve aniden yeşermiş olan tohum, mutlu haberleri duyduklarında onun iletisini neşe ile karşılayanlar olarak derin olmayan ve düşüncesiz bireyleri temsil etmekte, ancak gerçeklik. Onların daha derin anlayışlarında gerçek hiçbir köke sahip olmadığı için, onların bağlılığın sıkıntılarda ve cezalarda kısa süreli olmaktadır. Sıkıntı geldiğinde, bu inananlar sendelemektedir. Onlar cesp edildiğinde, bu cazibeye kapılmaktadır. Dikenler arasına düşmüş olan tohum, sözü istekli duyanları, ancak dünyanın sorumluluklarının ve zenginliklerin aldanmışlıklarının gerçekliğin sözünü boğmasına izin veren böylece meyve vermeyenleri temsil etmektedir. Son olarak, iyi toprağa düşmüş ve 30, 60 ve 100 kat kadar meyve veren biçimde yeşermiş olan tohum, gerçeği duyduklarında onu farklılaşan ussal bahşedilmişlikleri uyarınca gerçekleşmek üzere, kabullerinin değişen ölçüsü uyarınca karşılaşmış ve böylece dini deneyimin değişen düzeylerini sergilemekte olanları temsil etmektedir. İsa, Petrus'un mecazi hikayeyi yorumlayışını dinledikten sonra, diğer havarilere onların bu hususta başka görüşleri olup olmadığını sordu. Bu davete yalnızca Nathaniel karşılık vermişti. O şunu söyledi, üstünümüz, her ne kadar ben Şimon Petrus'un simgesel hikayeyi yorumlayışında iyi olan şeyleri kabul etsem de, kendisiyle bütünüyle hemfikirde değilim. Benim bu simgesel hikayeye dair fikrim, tohum krallığın müjdesini temsil ederken, hasadı kaldıran krallığın ileticilerini simgelemektedir. Kenara doğru sert zemine düşen tohum, müjdeyi çok az duymuş olanlarla birlikte, iletiye karşı kayıtsız kalanları ve kalplerini ona karşı kapatmış olanları simgelemektedir. Kenara düşen tohumu kaçıran göğün kuşları kişinin yaşam alışkanlıklarını, kötülüğün cazibesine yenik düşülmesini ve bedenin arzularını temsil etmektedir. Kayalar arasına düşmüş olan tohum, yeni öğreti almada hızlı ancak bu gerçeklik uyarınca yaşamanın getirmiş olduğu zorluklar ve gerçeklikler ile karşılaşıldığında gerçekliği bırakmada aynı hızlı gösteren duygusal ruhları temsil etmektedir. Onlar, ruhsal kavrayışın yoksunluğu içinde bulunanlardır. Dikenler arasına düşmüş olan tohum, müjdenin gerçekliklerine ilgi duyanları temsil etmektedir. Onlar, müjdenin öğretilerini takip etmeye isteklilerdir. Ancak, onlar, yaşamın gururu, kıskançlık, haset ve insan mevcudiyetinin endişeleri tarafından engellenmektedir. 30, 60 ve 100 katına kadar meyve verir biçimde filizlenmiş haldeki, iyi toprağa düşmüş olan tohum, ruhaniyet aydınlatışın farklı çeşitlerdeki bahşedilmişliklerine sahip olan erkek ve kadınların, gerçeği kavrayışın ve onun ruhsal öğretilerine karşılık verişin doğal nitelikteki ve çeşitlilik gösteren yetkinliğini temsil etmektedir. Nathaniel konuşmasını bitirdiğinde, havariler ve onların birliktelikleri, bazıları Petrus'un yorumunun doğruluğunu savunur ve neredeyse eşit sayıdaki kişinin İsa Nathaniel'in simgesel hikayesini açıklayışını desteklemeyi arzuladığı biçimde, ciddi bir görüş alışverişine ve içten tartışmaya düşmüşlerdi. Bu arada Petrus ve Nathaniel, birbirlerini ikna etmenin ve karşı tarafın görüşünü değiştirmenin çetin ve kararlı bir çabasına giriştikleri yerde, evden halihazırda ayrılmış konumdalardı. Üstün, bu kafa karışıklığının doruk noktasına ulaşmasına izin vermişti. Bunun sonrasında, ellerini çırpmış ve onlar etrafına toplamıştı. Onların hepsi kendisi etrafında bir kez daha toplandığında, şunu söylemişti, bu simgesel hikaye hakkında konuşmaya başlamamdan önce, herhangi birinizin söylemek istediği bir şey var mı? Bir anlık sessizlikten sonra, Thomas söz alıp, evet, üstünümüz, ben birkaç şey söylemek istiyorum. Ben, senin bizleri tam da böyle bir şeye karşı uyarıda bulunuşunu hatırlıyorum. Sen bizlere duyurumuz için örneklerde bulunurken, hayali öyküler değil hayattan hikayeleri kullanmamızı ve insanlara öğretmeyi arzuladığımız tek bir merkezi ve hayat gerçekliğe en iyi örneksel açıklama olacak hikayeyi seçmemizi ve bu hikayeyi böyle kullanırken de hikayenin söylenişinde ifade edilmiş tüm küçük detayların ruhsal bir uyarlamasında bulunmaya girişmememizi öğretmiştin. Ben, Petrus ve Nathaniel'in ikisinin de bu simgesel hikayeyi açıklama çabalarında yanlış olduklarını düşünüyorum. Ben onların bu tür şeyleri yapabilme yetkinliklerini takdir ediyorum. Ancak doğal bir simgesel hikayeyi tüm detaylarıyla ruhsal değişmeceli anlamlara dönüştürmenin yalnızca kafa karışıklığıyla ve bu türden bir simgesel anlatının gerçek amacına dair ciddi yanlış anlamalarla sonuçlanacağından eşit düzeyde eminim. Benim doğru olduğumu, bütünüyle, bir saat önce hepimiz tek bir görüşte iken, şimdi bu simgesel hikaye hakkında farklı görüşleri düşünen iki ayrı topluluğa bölünmüş oluşumuz ve senin bu hikayeyi kalabalığa sunduğunda ve hemen sonrasında ise bizlerin onun hakkında yorumda bulunmasını istediğinde aklında barındırmış olduğun büyük gerçekliği tamamıyla anlayabilme yetimize müdahale edecek derecede bu tür fikirleri besliyor oluşumuz desteklemektedir. Thomas'ın söylemiş olduğu bu kelimeler onların hepsi üzerinde susturucu bir etkide bulunmuştu. O, İsa'nın kendilerine daha önceki seferlerde neyi öğretmiş olduğunu hatırlamalarına neden olmuştu ve İsa konuşmaya devam etmeden önce, Andreas, şunu söyleyen bir biçimde, ayağa kalkıp, ben Thomas'ın doğru olduğuna kani oldum ve ben, onun bizlere hasatçının simgesel hikayesine dair hangi anlamı düşündüğünü söylemesini isterim. İsa Thomas'a konuşması için başıyla onay verdikten sonra Thomas şunu söylemişti. Benim kardeşlerim, ben bu konuşmayı uzatmak istemiyorum. Ancak, sizin böyle bir arzunuz var ise, ben sizlere, bu simgesel hikayenin bizlere bir büyük gerçekliği öğretmek için söylenmiş olduğunu düşündüğümü ifade edeceğim. Ve bu ise, krallığın müjdesine dair öğretimizin, kutsal görevlerimizi her ne kadar doğru ve verimli bir biçimde yerine getirirsek getirelim, onun başarının değişen düzeyleriyle sonuçlanacak ve sonuç bakımından tüm bu farklılıkların doğrudan bir biçimde üzerinde çok az veya hiçbir denetime sahip olmadığımız koşullar olarak, hizmetimizin içinde bulunduğu koşulların içkin halde barındırmış olduğu şartlar nedeniyle gerçekleşmekte olduğudur. Thomas konuşmasını tamamladığında, akran duyurucularının büyük bir kısmı onunla hemfikir olmaya hazırdı. Hatta Petrus ve Nathaniel bile onunla konuşmak için hazırlanmaktaydılar. Ancak, tam da bu sırada İsa söz alıp, şunu söyledi. Harika, Thomas, sen, simgesel hikayelerin gerçek anlamını kavramış haldesin, ancak, Petrus ve Nathaniel, ikiniz de, benim simgesel hikayelerimden mecazi bir anlamlar bütününe girişmenin tehlikesine oldukça bütüncül bir biçimde göstermede eşit düzeyde iyilikte bulundunuz. Kalplerinizde yararlı bir biçimde sıklıkla bu türden özgür varsayımsal düşüncelere girişebilirsiniz, ancak bu türden yargıları kamu öğretinizin bir parçası olarak sunmayı amaçladığınızda bir yanlışın içine girersiniz. Bu aşamada gerilim sonlanmış, Petrus ve Nathaniel birbirlerini yorumları için tebrik etmişti ve Alpheus ikizleri dışında havarilerden her biri gece için istirahatlarına çekilmeden önce hasatçı simgesel hikayesine dair bir yorumda bulunmaya girişmişti. Yudas İşkariot bile oldukça makul bir yorum getirmişti. 12'li sıklıkla kendileri arasında gerçekleşen bir biçimde üstünün simgesel hikayelerinin gerisinde yatan büdüncül mecazi bir anlamı düşünmeye çalışırlardı. Ancak onlar bir daha bu türden varsayımları ciddiye almadı. Bu havariler ve onların birliktelikleri için özellikle ise bu zaman zarfından itibaren İsa Kamu öğretisi ile ilişkili olarak giderek artan düzeyde simgesel hikaye kullandığı için oldukça yararlı bir toplantı olmuştu. 3. Simgesel hikayeler hakkında ilave şeyler. Havariler simgesel hikayelerin o kadar etkisindeydi ki, ertesi akşamın tamamını bu hikayelerin ilave tartışmasına adanmışlardı. İsa akşamın konuşma konusunu şunu söyleyerek sunmuştu: "Benim derinden sevdiklerim, sizler her zaman öğretinizde, karşınızda sahip olduğunuz akıllara ve kalplere gerçekliğin sunuşunu uyarlayacak biçimde bir farkla gitmek zorundasınız. Sizler, çeşitli usal düzeyde ve mizaçta bulunan bir kalabalık karşısında olduğunuzda, dinleyenlerin her bir sınıfına farklı sözleri söyleyemezsiniz, ancak sizler, öğretinizi aktaracak bir hikaye anlatabilirsiniz ve her topluluk, hatta her bir birey, sahip olduğu usal ve ruhsal donanımları uyarınca bu simgesel hikayeye dair kendi yorumunu yapmaya yetkin olacak. Sizler ışığınızı parlatacaksınız, ancak bunu bilgelik ve her bir durumda gerekli olacak şeye karar verme yetisiyle gerçekleştireceksiniz. Hiçbir kimse bir lambayı yaktığı zaman onu bir kacakla örtmez veya onu yatağın altına koymaz, o lambasını herkesin ışığını görebileceği bir yere koyar. Sizlere açığa çıkarılmaması gereken bir şeyin cennetin krallığında saklı bir konumda olmadığını söylememe izin verin, ne de orada nihai biçimde bildirilmeyecek herhangi bir sır söz konusudur. Her şeyin sonunda, tüm bunların hepsi ışığa kavuşacaktır. Yalnızca kalabalıkları ve onların gerçekliği nasıl duyacağını düşünmeyin, aynı zamanda kendinizin nasıl duymakta olduğunuza kulak verin. Sizlere birçok sefer söylemiş olduğu şu şeyi hatırlayın: hali hazırda sahip olana fazlası verilecekken, sahip olmayandan sahip olduğunu düşündüğü şey bile alınacaktır. Yorumlarına dair simgesel hikayeler üzerine olan söyleşinin devamı ve ilave öğretim, çağdaş kavramsallaşmalar içinde şu şekilde özetlenip ifade edilebilir. 1. İsa, müjdenin taşıdığı gerçeklerde masalsı hikayelerin veya mecazi simgelerin kullanılmasına karşı tavsiyede bulunmuştu. O kesin bir biçimde, özellikle doğaya konu olan simgesel hikayeler olarak, simgesel hikayelerin özgür biçimde kullanılmasını tavsiye etmişti. O, gerçekliği öğretmenin bir aracı olarak doğal veya ruhsal dünyalar arasında bulunan benzetim yönteminin kullanılmasının içermiş olduğu değerin altını çizmişti. O sürekli olarak doğaya, ruhsal gerçekliklerin gerçek olmayan ve geçici gölgesi imasında bulunmuştu. 2. İsa, bu öğretim yönteminin yeni olmadığı gerçekliğine dikkat çeken bir biçimde, İbrani yazıtlarından 3 veya 4 simgesel hikayeyi anlatmıştı. Buna rağmen, bu zaman zarfından itibaren kendisinin kullanmış olduğu yöntem neredeyse yeni bir öğretim metodu haline gelmişti. 3. Havarilere simgesel hikayelerin değerinin öğretilişinde İsa şu 3 noktaya dikkat çekmişti. Simgesel hikaye, akıl ve ruhaniyetin oldukça geniş çaptaki farklı düzeylerine eş zamanlı bir etkileşimi sağlamaktadır. Simgesel hikaye, hayal gücünü etkinleştirmekte, muhakeme gücünü zorlamakta ve irdeleyici düşünceyi harekete geçirmektedir. O, düşmanlığı yaratmadan anlayışı desteklemektedir. Simgesel hikaye, bilinen şeylerden bilinmeyen şeylerin kavrayışına ilerlemektedir. Simgesel hikaye, ruhsal ve madde ötesini bir tanıştırma aracı olarak madde ve doğaya ait olan şeyleri kullanmaktadır. Simgesel hikayeler, tarafsız ahlaki kararlara varmayı teşvik etmektedir. Simgesel hikaye fazlasıyla ön yargıya dayanan şeylerden kaçınılmasını sağlamakta ve yeni gerçeği akla şükran dolu bir biçimde yerleştirmektedir. Ve o bunların tümünü, kişisel pişmanlığa ait olumsuz düşüncelerinin çok azına neden olarak gerçekleştirmektedir. Simgesel benzetim içindeki gerçekliği reddetmek, doğrudan bir biçimde bir insanın sahip olduğu dürüst ve adil kararı alçak görür bir halde, bilinçli nitelikteki ussal eylemi gerektirmektedir. Simgesel hikaye, işitme duygusu vasıtasıyla düşünme duygusunu açığa çıkarmaktadır. Öğretimin simgesel hikaye türünün kullanılışı, öğretmenin yeni ve hatta şaşırtıcı gerçeklikleri sunmasını için kendisini yetkin halde getirirken, öğretmen böylece büyük ölçüde geleneklerle ve oturmuş yönetim gücü ile gerçekleşebilecek her türlü anlaşmazlıktan ve dışa dönük çatışmadan kaçınabilmektedir. Simgesel hikaye aynı zamanda, benzer aynı olaylar ile ileride karşılaşıldığında gerçekliğin hafızasını akla getirmenin yararını taşımaktadır. Böylece İsa, kamu duyurusu içinde simgesel hikayeleri artan bir biçimde kullanma uygulamasının temelinde yatan birçok neden ile takipçilerinin aşina olmasını amaçlamıştı. Akşam dersinin sonuna doğru İsa, hasatçı simgesel hikayesine dair ilk yorumunda bulunmuştu. O, simgesel hikayenin iki şeye atıfta bulunduğunu söyledi. Bunlardan ilki, o zaman zarfına kadar kendi hizmetinin bir özeti ve yeryüzü üzerindeki yaşamının geride kalan kısmı boyunca önünden neyin uzanmakta olduğuna dair bir öngörüydü. Ve ikincisi, aynı zamanda, krallığın havarilerinin ve diğer ileticilerinin zaman ilerledikçe nesilden nesile hizmetleri içinden iyi bekleyebileceklerine dair bir ipucuydu. İsa aynı zamanda, kendinin yapmış olduğu şeylerin büyük bir çoğunun ecinlilerin ve kötü ruhaniyetlerin sahip olduğu prensin yardımıyla gerçekleşmekte olduğunu öğreten Kudüs'teki din önderlerin çalışılmış çabalarına karşı olabilecek en mümkün ret halinde simgesel hikayelerin kullanılmasına başvurmak zorunda kalmıştı. Doğaya başvurmak bu türden öğretiye karşı gelmek anlamına gelmekteydi. Zira bu dönemin insanları tüm doğa olgularını ruhsal varlıkların ve doğa ötesi güçlerin doğrudan eyleminin bir sonucu biçiminde görmekteydi. O aynı zamanda bu öğretim yönetimi üzerinde kararlıydı. Çünkü bu kendisini daha iyi bir biçimde bilmeyi arzulayan kişilere hayati nitelikteki gerçeklikleri duyurmak için yetkin kılmış olup, bir yandan da düşmanlarının kendisinde kusur buluşuna ve kendisine suçlama getirişine daha az imkan vermekteydi. Gece için topluluğu dağıtmadan önce, İsa şunu söylemişti, "Şimdi, sizlere hasatçı simgesel hikayesinin son kısmını söyleyeceğim. Sizleri, bunu nasıl karşılayacağınızı öğrenmek için sınayacağım. Cennetin krallığı aynı zamanda, yeryüzü üzerine iyi tohumu serpen bir kişi gibidir ve her ne kadar bu kişi gece uyusa ve gündüzde işine gitse de, tohum filiz vermekte ve büyümekte. Ve bu kişi bu tohumun nasıl büyüdüğünü bilmese de dikilen bitki meyvesini vermektedir. İlk başta filiz çıkar, sonra başak gelir ve onun da sonrasında başakta bütün tahıl oluşur. Ve daha sonra tahıl olgunlaşınca bu kişi oranı çıkarır ve hasat sonlanır. Duymak için kulağa sahip olan duysun. Birçok kez havariler bu sözü akıllarında evirip çevirip tekrar düşündüler, ancak İsa hasatçının simgesel hikayesine eklenen bu ilave üzerine bir daha hiçbir yorumda bulunmamıştı. Dördüncü, deniz kenarındaki yeni simgesel hikayeler. Bir sonraki gün İsa, şunu söyleyerek, tekneden insanlara öğretimde bulunmuştu. Cennetin krallığı, tarlasına iyi tohumu ekmiş olan bir kişi gibidir. Ancak, o uyuyunca, düşmanın gelmiş ve ekiminin arasına ayrık otları dikip gitmiştir. Ve, böylece genç filizler çıktığında ve onlar daha sonra tam ürününü verecekken, orada aynı zamanda ayrık otları da çıkmıştı. Bunun sonrasında hanesinin hizmetçileri kendisine gelip şunu söylemişti. Bayım, sen tarlana iyi tohumu ekmedin mi? Nereden geldi bu ayrık otları tırnak işareti ve o hizmetçilerine, bir düşman bunu yaptı, tırnak işareti dedi. Hizmetçiler daha sonra efendilerine, neden dışarı çıkıp bu ayrık otlarını yolmuyorsun tırnak işareti diye sordu. Ancak o kendilerine cevap verip şunu söylemişti, hayır, onları topladığınız zaman aynı zamanda buğdayı da koparırsınız. Bunun yerine hasat vaktine kadar onların beraber büyümesine izin verin, o vakit ben hasadı kaldıranlara, İlk önce ayrık otlarını toplayın ve desteler halinde bir kenara ayırın ve daha sonra buğdayı ambarıma taşıyın derim. İnsanlar birkaç soru sorduktan sonra, İsa bir başka simgesel hikayeyi söylemişti. Cennetin krallığı, insanın tarlasına ektiği bir hardal tohumunun tanesi gibidir. Her ne kadar bir hardal tohumu tohumların içinde en küçüğü olsa da, tamamıyla büyüdüğünde, baharatların içinde en büyüğü haline gelmekte ve göğün kuşlarının dallarına gelebileceği ve istirahat edebileceği bir ağaç gibi olmaktadır. Cennetin krallığı, bir kadının 3 yemeklik parçalar halinde alıp saklamış olduğu bir maya gibidir ve bu şekilde yemeklerin tümü ağza layık hale gelir. Cennetin krallığı aynı zamanda, bir insanın keşfetmiş olduğu, bir tarlada saklı bir hazine gibidir. Neşe içinde, bu tarlayı alabilecek paraya sahip olmak için tüm mal varlığını satmaya gitmiş olan kişi gibidir. Cennetin krallığı aynı zamanda, görkemli incileri arayan bir tüccar gibidir ve iyi bir fiyata bir inciyi bulmuş olarak o, bu olağanüstü inciyi satın alabilmek için gidip elinde ne varsa satmıştır. Tekrar edilecek olursa, cennetin krallığı denize atılmış olan bir oğulta gibidir ve bu her türlü balığı tutmaktadır. Ad olduğu vakit, balıkçılar onu, iyileri yanlarına alan kötüleri ise atan bir biçimde, oturup balıklara ayıklamaya başladıkları yer olan sahile doğru geri dönerler. İsa kalabalıklara başka birçok simgesel hikayeyi söylemişti. Gerçekte, bu zaman zarfından itibaren o büyük topluluklara, bu araçlar dışında nadiren öğreti de bulunmuştu. Simgesel hikayeler içinde bir kamu dinleyici topluluğuna konuştuktan sonra, akşam dersleri boyunca, havarilerini ve öğreti yayıcılara öğretilerini daha bütüncül ve açık bir biçimde açıklardı. 5. Keresa'ya olan seyahat. Kalabalıklar hafta boyunca artmaya devam etmişti. Şabat günü İsa hızlıca tepelerin yolunu tutmuştu. Ancak cuma sabah geldiğinde kalabalıklar geri dönmüştü. İsa onlara, Petrus'un duyurusundan sonra öğleden sonrasının ilk saatlerinde konuşmuş olup, konuşmasını bitirdiğinde havarilerine şunu söylemişti: "Kalabalıklardan yoruldum, bir günlüğüne dinlenebilmemiz için karşı tarafa geçelim." Gölün öte yakasında onlar, özellikle senenin bu döneminde olmak üzere, Celile Denizi'nin tipik özelliği olan şiddetli ve anlık rüzgar fırtınalarından bir tanesiyle karşılaşmışlardı. Bu su kütlesi deniz seviyesinden neredeyse 215 metre aşağıda olup, özellikle batıda bulunan yüksek göl kenarlarıyla çevriliydi. Orada, gölden tepelere doğru giden dik geçitler bulunmakta olup, gün boyunca gölün bir cephesinde ısınan hava yukarı doğru çıktığında, gün batımından sonra geçitlerde soğuyan hava göle doğru birden inme eğilimi göstermekteydi. Bu boralar hızlı bir biçimde ortaya çıkıp, zaman zaman da hızlı bir biçimde ortadan kaybolmaktaydı. Bu pazar akşamı İsa'yı karşı tarafa taşımakta olan tekneyi tam da bu türden bir bora yakalamıştı. Belli bir sayıda genç öğreti yayıcılarını taşımakta olan diğer üç tekne İsa'nın bulunduğu bu tekneyi takip etmekteydi. Bu fırtına, her ne kadar gölün bu kısmıyla sınırlı olsa da, batı sahilde fırtınadan bir iz bile olmasa da, şiddetli bir halde bulunmaktaydı. Rüzgar o kadar güçlüydü ki, dalgalar teknenin içine doğru girmeye başlamıştı. Büyük rüzgarlar yelkeni havariler kapatana kadar yırtmıştı ve bu aşamada onlar tamamıyla 2,5 kilometreden biraz daha uzaklıkta bulunarak kıyıya doğru kendilerini çeken bir biçimde küreklerine dayanmışlardı. Bunlar meydana gelirken İsa, teknenin arka kısmında yerden yükseklikteki küçük bir barınağımsı yerde uykuya dalmıştı. Üstün, Betsaida'yı terk ettikleri zaman yorgundu ve onlara öte tarafa doğru açılmayı emrettiği zaman istirahat etmek güvenliydi. Bu eski balıkçılar güçlü ve deneyimli kürekçilerdi. Ancak bu, onların o zamana kadar karşılaşmış oldukları en kötü boralardan bir tanesiydi. Her ne kadar rüzgar ve dalgalar teknelerini bir oyuncak gemi gibi oradan oraya atmış olsa da, İsa uykusuna olduğu gibi devam etmişti. Petrus, geminin arka kısmına yakın bir yerde sağ tarafın küreğindeydi. Tekne su ile dolmaya başladığında, küreğini bırakmış, İsa'ya doğru hızlıca koşan bir biçimde, uyandırmak için onu güçlüce sarsmıştı. Ve o kalktığında Petrus, "Üstün, bizlerin şiddetli bir fırtınada olduğunu bilmiyor musun? Eğer bizleri korumazsan hepimiz yok olacağız." İsa yağmura doğru çıktığı zaman ilk önce Petrus'a baktı ve daha sonra karanlıkta mücadele vermekte olan kürekçileri seçmeye çalışırken, rahatsız olmuş bir halde henüz küreğine geri dönmemiş olan Şimon Petrus'a bakışını tekrar çevirip şunu söylemişti: "Hepiniz neden bu kadar korku ile dolusunuz? Nerede inancınız? Sakin, sessiz olun." İsa bu eleştiriyi ifade etmeyi Petrus ve diğer havarilere daha tam da bitirmemişken, Petrus'tan sıkıntı içindeki ruhunu dindirmek için huzuru aramasını daha tam da istememişken, çalkantı içindeki hava denge noktasına gelen bir biçimde, büyük bir sessizlik içinde sakinleşmişti. Sinirli dalgalar neredeyse tamamen dinmiş, kısa bir yağmuru yadırmış olan kara bulutlar ortadan kaybolmuş ve göğün yıldızları tepelerinde parıldar halde belirmişti. Tüm bunların hepsi, tamamıyla, bizlerin yargılayabildiği kadarıyla şans eseri gerçekleşmişti. Ancak, havariler, Özellikle Simon Petrus, bu yaşanılmışı bir doğa mucizesi olarak görmeyi hiçbir zaman son vermedi. Bugünün insanları için, tüm doğanın, doğrudan bir biçimde ruhaniyet güçlerinin ve doğa ötesi varlıklarının denetimi altında bulunan bir olgu olduğunda güçlü bir şekilde inandıkları için, doğa mucizelerine inanmaları özellikle kolay olan bir şeydi. İsa 12'liye, onların sıkıntı içindeki ruhaniyetlerine konuşmuş ve korkunun oradan oraya attığı akıllarına bizzat hitap etmiş olduğunu, hava olaylarının kendi sözüne itaat etmesini emretmediğini doğrudan bir biçimde açıklamıştı. Ancak bu boşunaydı. Üstünün takipçileri her zaman tüm bu tesadüfi olaylara dair kendi yorumlarını getirmede kararlılık göstermişlerdi. Bugünden itibaren onlar, üstünün doğa olayları üzerinde mutlak bir güce sahip olduğu konusunda ısrarcı olmuşlardı. Petrus hiçbir zaman, nasıl rüzgarların ve dalgaların bile kendisine itaat ettiğini anlatmadan yorgun düşmemişti. İsa ve onun birliktelikleri kıyıya ulaştıkları zaman akşamın geç vaktiydi ve sakin ve güzel bir gece olduğu için onların hepsi daha bir sonraki günün gün doğumundan biraz daha sonrasına kadar kıyıya çıkmamış bir biçimde teknelerinde dinlenmişti. Onların hepsi bir araya geldiğinde hepsi yaklaşık olarak 40 kişiydi. İsa şunu söylemişti: "Ta oralardaki tepelere çıkalım ve birkaç gün yaratıcının krallığına ait sorunlar üzerinde düşünmek için vakit geçirelim." 6. Kilise Delisi. Her ne kadar göğün yakınındaki batı sahilinin çoğu ötedeki tepelere kademeli bir biçimde uzanmış olsa da, bu noktada yamaç, bazı yerlerde sahil göle birden inen bir biçimde, dik bir halde bulunmaktaydı. Yakındaki tepenin kenarına doğru elini yukarı kaldıran bir biçimde İsa, "Haydi, kahvaltı için ve sığınaklarda dinlenmek ve konuşmak için şu tepeye çıkalım." Bu tepenin tamamı, kayalardan oyulmuş olan büyük mağaralar ile kaplıydı. Bu oyukların çoğu ilkçadan kalma kaya oluşumlarıydı. Tepeye olan yolun yaklaşık olarak yarısında, küçük ve göreceli düzlük bir noktada, Karasa adlı küçük bir kasabanın mezarlığını bulunmaktaydı. İsa ve onun birliktelikleri bu mezarlık yerleşkesinin yakınından geçerlerken, bu tepe mağaralarında yaşamış olan bir deli kendilerine koştu. Bu aklından sorumlu olan kişi, bir seferinde bu büyük mağaraların bir tanesinde iplere ve zincirlere bağlanmış olarak, bu yörelerde oldukça iyi bilinmekteydi. O uzunca bir süreden beri zincirlerini kırmış halde bulunup, mezarlar arasında ve terk edilmiş mağara bölgelerinde istediği gibi dolaşmaktaydı. İsmi Amos'u olan bu kişi, deliliğin süreçsel olan bir türünden muzdaripti. Orada dikkate değer sayıda, biraz kıyafet bulup, akranları arasında iyice davrandığı yaşanmışlar bulunmaktaydı. Aklının başında olduğu bu aralıklardan bir tanesinde o, İsa ve havarilerin duyurularını duymuş olduğu Bethsaida'ya uğramıştı ve bu zaman zarfında kendisi, krallığın müjdesinin bir yarı inananı haline gelmişti. Ancak, yakın bir süre içinde onun sorunlarının fırtınalı bir süreci ortaya çıkmış ve, sesli bir biçimde alar halde, İnlediği ve kendisi ile rastgele karşılaşmış olanları dehşet içinde bırakır biçimde davranmış olduğu mezarlara kaçmıştı. Amos İsa'yı tanıdığında, ayaklarına kapanıp şunu haykırmıştı: "Ben seni biliyorum, İsa, ancak ben birçok kötü ruhaniyetin egemenliği altındayım ve ben senden bana acı çektirmemen için yalvarıyorum." Bu kişi içten bir biçimde, dönemsel gerçekleşen zihinsel hastalığının, zaman zaman, kötü veya temiz olmayan ruhaniyetlerin içine girmesi ve aklı ve bedeni üzerinde üstünlük kurması gerçekliği sebebiyle gerçekleşmekte olduğuna inanmaktaydı. Onun sorunları büyük ölçüde duygusaldı. Onun beyni çok büyük ölçüde hastalıklı halde değildi. İsa, ayağında oturmuş bir hayvan gibi çömelmiş bu kişiye bakan bir biçimde eğildi ve onun elini tutar halde kendisini ayağa kaldırdı ve şunu söyledi: Amos, sen bir kötü ruhaniyetin egemenliği altında değilsin, sen halihazırda Tanrı'nın bir evladı olduğunun güzel haberlerini duydun. Ben senden, şimdi içinde bulunduğun bu süreçten kurtulmanı emrediyorum. Ve Amos İsa'nın bu sözlerini duyduğunda, usunda, doğrudan bir biçimde doğru aklına ve duygularının olağan denetimine geri dönen türden bir dönüşüm ortaya çıkmıştı. Bu zaman zarfında, yakın kasabadan dikkate değer bir topluluk bir araya gelmişti ve bu insanlar deliği, sayıları onların tepelerindeki domuz sürü güderleri tarafından artmış halde. Doğru aklına sahip halde ve hiçbir kısıtlama olmadan onlarla konuşmakta olan halde, İsa ve onun takipçileri ile oturduğunu görünce hayretler içinde kalmışlardı. Domuz güderleri, delinin terbiye edilişine dair haberleri yaymak için kasabaya koşarlarken, köpekler, yaklaşık olarak 30 domuzdan meydana gelen küçük ve sahipsiz bir sürünün başına verilmiş olup, bu köpekler onların büyük bir kısmını denize inen bir yamaca kaçırmıştı. Ve İsa'nın mevcudiyeti ve delinin varsayılmış bulunan mucizevi iyileştirilişi ile iniltili biçimde ortaya çıkmış, bu tesadüfi olay, İsa'nın Amos'u, ondan kötü ruhaniyetlerden oluşan bir taburu çıkarışı ve bu ecinlilerin de domuzların sürüsüne girip, böylece onların doğrudan bir biçimde denize doğru yıkımlarına koşmasına neden olduğu efsanesinin kökenini oluşturmuştu. Gün sona ermeden önce, bu olay domuz güderleri tarafından etrafa yayılmış olup, tüm kasaba ona inanmıştı. Amos kesinlikle bu hikayeye inanmıştı. O, sıkıntılı olan aklının sakinleşmesinden kısa bir süre sonra domuzların tepenin yamacından düşüşlerini görmüştü. Ve o her zaman domuzların kendisine uzunca bir süredir acı çektiren ve kendisini hasta eden tam da bu kötü ruhaniyetleri içlerinde taşımakta olduğuna inanmıştı. Ve bu onun için iyileşmesinin kalıcı olduğuna işaret eden bir şeydi. Domuzlar olayının Amos'un iyileşmesi ile doğrudan bir biçimde ilişkili bulunduğuna İsa'nın havarilerinin tümünün, Thomas dışında, inanmış olduğu eşit düzeyde gerçeklik taşımaktadır. İsa, aramış olduğu şeylerin geri kalanını elde edememişti. Günün büyük bir kısmında İsa, Amos'un iyileştirilmiş oluşuna dair söze karşılık olan gelmiş ve deliden çıkmış olan ecinlilerin domuzlara girmiş olduğunu söyleyen hikayenin çekmiş olduğu kalabalıklar tarafından çevrelenmişti. Ve böylece yalnızca bir gecelik dinlenmeden sonra erken salı sabahı İsa ve arkadaşları güçlü bir biçimde aralarından ayrılmalarını talep eden domuz yetiştirici Musevi olmayanlardan meydana gelen bir heyet tarafından uyandırılmışlardı. Onların sözcüleri Petrus ve Andreas'a, Celile'nin balıkçıları, aramızdan ayrılın ve Tanrı elçinizi de beraberinizde götürün. Biz onun kutsal bir insan olduğunu biliyoruz. Ancak ülkemizin tanrıları onu bilmemekte olup, bizler birçok domuzu yitirme tehlikesi ile karşı karşıya bulunmaktayız. Sizlerin korkusu üzerimize çökmüş durumda, bu yüzden buradan ayrılmanızı rica ediyoruz. Ve İsa onları duyduğunda, Andreas'a, haydi mekanımıza geri dönelim. onlar tam ayrılacakken, Anosisa'dan, kendisinin onlarla birlikte geri dönmesine izin vermesi için yalvarmıştı. Ancak, üstün buna rıza göstermeyecekti. İsa Anos'a şunu söylemişti. Tanrı'nın bir evladı olduğunu unutma. İnsanlarına geri dön ve onlara Tanrı'nın senin için ne kadar da büyük şeyler yapmış olduğunu göster. Ve Anos etrafa gidip, İsa'nın kendi sıkıntı içindeki ruhundan cinnilerden oluşan bir taburu çıkardığını ve bu kötü ruhaniyetlerin onları hızlı bir biçimde ölümlerine iten halde bir domuz sürüsüne girdiğini yaydı. Ve o, İsa'nın kendisi için ne kadar da büyük şeyler yapmış olduğunu duyuran bir biçimde Dekapolis'in tüm şehirlerine gidene kadar durmamıştı.